أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثimiz imamet konusudur. Arz ettik ki Müslümanlar arasında peygamberden, Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bölünmenin yaşandığı ilk dönüm noktasıdır. İlk konudur. Ve Müslümanları iki ana kola bölünmesine sebep olmuştur. Ki da peygamberden sonra peygamberin yerindeki peygambere hilafet, halife olabilecek peygamberden sonra Müslümanların önderliğini üstlenecek makamın ve kişinin kim olduğu konusudur. Buyurdular ki bu konuda Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki ihtilaf menşei sadece peygamberden sonra Müslümanların rehberiyeti kimin, hangi şahsın olacağı konusuyla sınırlı değil. Acaba mesela peygamberden sonra peygamber Müslümanların rehberiyeti İmam Ali aleyhisselam'da mı olmalıydı, yoksa Ebu Bekir'in mesela şey olması, Müslümanların başına geçmesi meşrudur, meşru bir önder midir? Bu sadece bununla sınırlı değil. Belki işin temeli daha geniştir. O da peygamberden sonra Müslümanların rehberiyetine anlamı nedir? Yani acaba peygamberden sonra Müslümanların rehberiyetinin rehberiyetine yüklenen muhteva asıl ihtilaf menşeidir. Şia'ya göre peygamberden sonra da ki Müslümanların rehberiyeti, bu rehberiyet makamı sırf dünyevi bir makam değil. Belki ilahi bir makamdır ve o makamda olacak kişinin de ilahi kimliğe sahip olan bir kişilik olması gerektiğidir. Her ne yani ilahi kişi, ilahi bir makam ve sadece nübüvvet makamı değil Şia diyor. Nübüvvet elbette bir ilahi makamdır. Ve nübüvvet makamını sahip olan kişi de ilahi bir kişilik olmalıdır. Ve bu makamı sahiplenen kişi bizatihi Allah tarafından belirlenmelidir. Bu bütün Müslümanların ittifakı konusu. Şia diyor ki imamet konusu da aynen nübüvvet konusu gibi ilahi bir makamdır. Ve dolayısıyla bu makama üstlenecek kişi ilahi bir kimliğe sahip olmalıdır. İlahi ehliyete sahip olmalıdır. Ve onun da belirlenmesi, seçilmesi ilahi olmalıdır. Allah tarafından seçilmelidir, belirlenmelidir. Beşerin kendisi bu konuda belirleyebilecek bir kabiliyete teşhis edecek veyahut da tensip edecek bir kabiliyete sahip değil. Neden böyle düşünüyor Şia? Çünkü diyor ki bu makama verdiği mana itibarıyla bu makam sırf beşerin yani Müslümanların dünyevi işlerinin çözümünün merciği olan bir makam değil. Sadece bir yönetim yönetici değil. Aynı zamanda beşerle Allah arasında bağ kuran bir makamdır. İnsanı Allah'a kavuşturan bir makamdır diyor. Ve her ne kadar peygamber Allah'tan mesaj getirici ise ve Allah'ın mesajını kullara ulaştıran bir kimse ise, imam da bu mesajı doğru şekilde insanlara ulaşmasını sağlamaya devam eden ve insanları Allah'a kavuşturmada Allah'la kullar arasında peygamberin üstlenmiş olduğu vasıta görev, vasıtalık görevini de aynı zamanda imam ühdesinedir. Dolayısıyla bu kişideki vasıflar bir kere peygamberlikteki gereken vasıflara benzer bir vasıflara sahip olmalıdır. Bir insanın peygamberlik makamına seçilmesinde bakıyoruz ki Allah tebarek ve teala peygamberleri öyle değil ki insanlardan rastgele seçmiş olsun. Belki peygamberlerin seçişinde bir esas üzerine seçildiğini Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bakınız peygamberlerin hepsine bakınız, onları aynı zamanda diyor ki mesela innehu kana siddiqan, innehu kana mines salihin, innehu kana evvaben. Peygamberlere bir takım vasıflar yüklüyor ve o vasıflardan dolayı diyor ki biz onu seçtik, peygamber ettik. Bütün peygamberlerde peygamberlik makamından önce onları bu ilahi makama ehil kılacak vasıflar vardır. Bu vasıfları tek bir kelimeyle topladığımızda masumiyet bir kelimesiyle ifade ediliyor. Yani salih olmak, sıddık olmak, az edeyim ki evvab olmak ve muhsin olmak, bazılarında muhsin vasfı, bütün bu vasıfların toplandığı tek kelimeyle ifade edilen masumiyet. Çünkü peygamberler masum olurlar diye peygamber seçiliyorlar. Masumluk makamındalar diye peygamberler seçiliyorlar. Şia diyor ki imamet makamı da aynen böyle bir şeydir ki imamet makamına seçilen kişi gerek ilk başta masum olmalı ki ondan sonra o makama tensip edile. Bir kişinin de masum olduğunun teşhisini ancak Allah tebarek ve teala tarafından teşhis edilebileceğini veyahut da Allah'ın bildirmesiyle Allah'la direkt irtibatı olan bir kimsenin belirlemesiyle belirlenebileceğine göre gerek imamı da bizatihi Allah seçmelidir veya Allah'tan mesajı getiren peygamber onu bize tanıtmalıdır. Bu yüzden Şia diyor ki İmam Ali Aleyhisselam'ın imamet makamına seçilişini az edeyim ki bizatihi peygamber Allah tarafından insanlara belirlenmiş. İmamlarda da aynı o vasıfları, imamet makamında yine Şia'nın sözü budur. İmamet makamının ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda hangi kimseye ki Allah onun imam olduğunu beyan etmiştir, onda aynen nübüvvetteki şartlar ve vasıfları aynen belki fazlasıyla onda da olduğunu Kur'an-ı Kerim izah etmiştir. Örneğin mesela diyelim ki Hazreti İbrahim mesela اِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ Allah İbrahim'i denedikten sonra اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ben seni imam seçiyorum diye buyurdu ve وَمِنْ ذُرِّيَّتِيز benim soyumdan da Allah tabaka teala ölçüyü orada beyan etti اِنَّهُ اَهْدِي لَا يَنَارُ الظَّالِمِينَ benim ahdim zalimlere ulaşmaz diye, yani zulme bulaşan bir kimse imamet makamı Allah'ın bir ahdidir, bu ahde ulaşamaz. Şia'nın iddiası. Ehli sünnet ise bunun karşısında imamet makamını sırf bir dünyevi yönetim makamı olarak görmektedir. Diyor ki imamın peygamberden sonraki görevi sadece insanların dünya işlerini organize etmesidir. İslami yönetimi kurmasıdır. İslam devletini kurması, başında olmasıdır. Ve dünyevi meselelerde onların rehberiyetini yapmalıdır. Siyasi, içtimai, ekonomik ve benzeri meseleler dünya ile ilgili. Allah'la insanlar arasında vasıta olacak bu böyle bir makamı, böyle bir vasıf yüklemiyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki bu açıdan yani dünya işlerini tenzim etmeye ehliyeti olan, dünyayı yönetecek kabiliyeti olan herkes bu işin öhdedarı olabilir. Dünyayı yönetmek için de bakımsan akıllı olması yeterlidir. Ve en fazla büyük bir, en önemli şart mesela Müslüman olmalıdır, gayrimüslim olmamalıdır. Ve bu kimseyi, çünkü bizim dünya işlerimizi kontrol edecek diye bunu nasıl belirlenir? Bunu belirlemekte diyorlar, birinci yöntem bizim kendimiz olup, bize, haydi bizim gel başımızda ol, bizi yönet diye insanların kendi seçmesi. Eğer bu olursa iyidir. İnsanlar seçerler, derler ki gel bizi başımıza ol yönel. Bu olmadı. Faraza diyelim ki benim taifem güçlüydü, benim kolum güçlüydü, taraftarım güçlüydü. Ben zorla geldim, iktidarı ele aldım ve kendim de yönetebiliyorum. Benim hükümetim nasıl meşrudur diyorlar. Yani dolayısıyla o vasıfları aramıyorlar ki. Demiyorlar ki bu Allah'la bizim aramızda vasıtadır. Bu bizi Allah'a götüren bir şahsiyettir. İlla ilahi vasıf sahibi olsun, masum olsun. Yok, öyle bir şart söz konusu değil. Önemli olan dünya işlerini evirip çevirebilmesidir.
Hocam, özür dilerim. Hilafet makamında olan el-Sünnet açısından, hilafet makamında olanları nasıl kabul ediliyorlar? Peygamberin halifesi, onun canişini olarak kabul ediyorlar. Yani buna rağmen ki peygamberi dünya işlerinde tam olarak kendilerine örnek olarak kabul etmiyorlar. Hatta yanlış yapabileceğini düşünüyorlar. Sadece din işlerinde peygambere tabiler. O zaman peygamberin yerine olan kişi olarak görmemeleri gerekir.
Ha, şimdi bu mesela kişi ki Müslümanların lideri oldu, başa geçti, buna halife denilmesi lazım. Peygamberin halifesi. Bu zorunlu tutmuyorlar. Zaten yani mesela diyelim ki onlar seçerken de biz peygambere halife seçiyoruz diye seçmediler. Bize şey oldu seç, yani başımızda ol yönetici olarak. O ilk halife kendisini bana ne isim koyulsun mesela, bana nasıl bir hitap etse, o değil, kendisi kendisini ben peygamberin halifesi olarak ilan etti ve böylece halifete resul olarak ünvan verildi. Yoksa bu ünvan resmi bir, yani Allah'ın halife, peygamberin halifesi ünvanı bu seçimde söz konusu değil, bu yönetimde söz konusu değil. Yönetimde Müslümanların önderi o kadar bir vasıf buna veriliyor. Ama peygamberin halifesi ünvanını bu şeyin özelliğinden birisi değil. Bu belki o seçilen kişinin ilk baştaki Ebu Bekir'in mesela kendisine bu ünvanı verdiğinden dolayı bu isimle anılmaya başladı. Aynen mesela Mesihilerde kardinal seçiyorlar, bu papa seçiyorlar. Papaya diyorlar ki biz sana mesela diyelim ki hangi ünvanla sana isim olarak, papa kendisine mesela filan papa 2 mesela, ya mesela Canlol 2 bile böyle isim. O kendisi seçiyor ki hangi lakabı buna verilecektir, o lakap veriliyor. Halifelik lakabı sadece kişinin tercih ettiği bir lakaptır. Yoksa peygamberin ben yerindeyim, peygamberi temsil ediyorum, böyle bir görev. Eğer o peygamberi temsil etme makamını kabul ederlerse o zaman ilahi makam olur. Peygamberi temsil eden bir kimseyi halk seçemez. Çünkü eğer peygamberi temsil edecekse peygamber seçmelidir. Halifet-i Resulullah burada resmi bir makam değil onlar için. Yani bir söz gelimi olarak bırakılan isimdir. Peygamber ancak kendisinin halifesini seçer. Yoksa biz peygambere duralım, halife seçelim, bu peygamberi, bu eğer kabul etsek ki yönetici peygamberin halifesidir, o zaman seçim bizden, elimizden çıkar. Çıkması gerekiyor. Kural budur. O kişinin kendisi kendisine halife seçmelidir. Veyahut da bize o izni vermeliydi. O, öyle bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla az edeyim ki Ehl-i Sünnet bu seçim meselesini gündeme getirdiğine göre bu resmen peygamberin halifesi değil, yani o makam onlara göre. Hocam, belki, evet.
Buna rağmen Ehl-i Sünnet halifeleri manevi bir makama da oturtmuyorlar.
Yani bu biraz daha Şia'nın karşısında mecburen oturtmuşlardır. Yani mesela diyelim Şia İmam Ali Aleyhisselam'a bu makamı yükleyince orada çaresiz olarak onlar da geri kalınmamak namına söylenmiş olsa bir manevi makam değil onların makamı, halifelerin makamı. Ehl-i Sünnet'te bir manevi makam değil efendim.
Hocam başlayayım. O zaman diyebilir miyiz Ehl-i Sünnet'in seçtiği halifeler ya da ilan ettikleri hiçbir şekilde bir kaynağa dayanmamakları seçim tarzları, yani kendilerince uydurulmuş bir seçim.
Ha, bunu burada göreceğiz yani. Yani bu tartışmanın başıdır. Yani biz mesela diyeceğiz ki bu seçimin dayanağı yoktur. Yani mesela diyelim ki bu böyle bir yetki Müslümanların yetkisinde değildi ki Müslümanların rehberiyetini bunlar kendileri seçerler. Çünkü bu rehberiyet sadece dünyevi bir rehberiyet değildi. Yani bir müdür ataması değildi. Bir müdüriyet meselesi değildir. Belki bu ilahi, dini ve merciiyeti ve insanların o cehaletini giderecek insanlardan cahilliği giderme makamıdır. Bunun da insanlardan cahilliği giderme ve insanın manevi boşluğunu doldurmak, insanı tezkiye etmek, insanı Allah'a ulaştırmak, Allah'ın ilahi bir kimliği kazandırmak makamına sahip olan bir kimsenin kendisi ilahi olmazsa bir şeyden yoksun onun vericisi olamaz. Gerek kendisi ilahi olmalı ki, yani kendisi Allah'tan bağ kurabilmiş bir kimse olmalı ki bizi de elimizden tutarak Allah'a kavuşturabilsin. Şia bunu diyor. Diyor ki imam bizi Allah'a götüren şahıstır. Bizim cahilliğimizi gideren şahıstır. Bizim nefsimizdeki kusurları, lekeleri silen şahıstır. Bizi tezkiye eden şahıstır. Peygamber de aynı şeyi yapıyordu. İnsanların cahilliğini gideriyordu ve tezkiye ediyordu. Belki Şia'nın mesela sözü budur ki dünyevi yönetimi de bundan dolayı yapıyor. Yani dünyevi yönetimi de öyle ayarlıyor ki bizi o yönetim sayesinde biz, yani imamın kurmuş olduğu yönetim sonucu biz yine Allah'tan kopmuyoruz. Yönetimimizi de bizi Allah'a götürecek şekilde ayarlıyor. Ne fakat bizim midemizin doymasını sağlıyor. İmamın amacı bu değil. Sadece insanları açlıktan çıkarsın. İnsanlara dünya olarak rahat bir yaşantı yaşatsın. Bu ikinci derecede bir amaçtır. Adaleti sağlamak ikinci derecede bir amaçtır. Birinci derecedeki amaç Şia'da diyor ki insanı ilahlaştırsın. Yani ilahi şahsiyet kılsın. Bunun için gerek diyor ki Şia imam ilahi bir renkte kendisi olmalı ki bunu yapabilsin. Yoksa eğer ilahi renkte değilse, kendisinin maneviyeti yok ise, kendisi Allah'tan kopmuş bir kimse ise bu bizi Allah'a götüremez. Kendisinde cahillik varsa bize ilim veremez. Çünkü bir şeyden yoksun olan onu nasıl versin? Kendisine yok ki versin. Kendisi tezkiye olmamış olan bir kimse bizi tezkiye edemez. Hatta Şia'nın imamet makamına burada işaret etmiyor, yüklediği bir vilayeti tekviniye boyutu var. Yani Şia'ya göre imam iki görevi var. Bir görevi teşriidir, bir görevi de tekvinidir. Yani bir insanların bilgi ve ruh ve yönetim, yaşayış tarzına yönelik görevlerdir. İnsanlardan cehaleti gidermesi, insanları az edeyim ki ruhu olarak düzgün manevi yaşantı biçimini onlara sunması ve insanların dünyevi yaşantılarında düzeni sağlayarak adaletin berkarar olmasını, toplumda adil bir düzenin kurulmasını, bu teşri'i boyuttur. Ama imamın bir de tekvini boyutu var. Tekvini boyutu yüzek yuzekkihim ve yuallimuhumul hikmette yatıyor. İmam Azam'ı tezkiyedendir. Yani ne? Yani o liyakatli ruhlardan o kirleri yıkayan kimsedir. Bunu tekvinen yapıyor. Yani insanın ruhundan o karanlık boyutlarını silen kişidir. Bu böyle bir yetki var. Dolayısıyla imam aynı zamanda şahittir. Peygamberin şahit olduğu gibi. Peygamber insanlara şahittir. Yani insanların bütün, yani ümmetinin bütün yaptıkları onun önünde ayan bayan mevcuttur. İmam da aynı. Kul e'melu, söyle yapın, feseyyarallah, Allah görüyor. Ve Resuluhu, Resulü de görüyor. Vel mu'minun, müminler de görüyor. Şimdi, yani ne? Siz yaptığınızı Allah görüyor. Allah farkındadır. Baştaki hakem odur. Resulü de görüyor. Ki Resulü de görmesinin hem bu dünyada sizleri kategorize etmekte Resul vasıtadır, bunu yapıyor. Ve müminun da, bu da yine maksat bundan ayetler İmam Ali Aleyhisselam olduğu hem Şia hem Sünnet kaynaklarında kirvetlerde vardır. O da görüyor. Bunu niye görüyor? Bir, bu dünyada sizleri gide ya Allah'a doğru yaklaştırsın veya sizleri itsin. Ya lanetlesin. Lanetledikçe siz geriye gidin, uzaklaşın. Veyahut da sizi istiğfar etsin, elinizden tutarak yavaş yavaş sizi Allah'a, yani kademenizi yükselsin. Bu bir. Bunu dünyada yapıyor. İkincisi, kıyamette tanık olsun. Kıyamet günü sizi o divanda, o mahkemede gelip desin ki bak şu tarihte, şu gizli yerde, şu konumdayken bu güzel işi yaptın, aferin. Şurada da şu yanlışı yaptın, burada ben var idim. Allah Teala o şeyi de, hakemliğini de o şahidi oraya koysun. Dolayısıyla Şia'da imam böyle bir konuma sahip olduğu için bu konumu gerek bizatihi, yani kim şahittir? Bu şahitlik makamını kim veriyor? Allah verebilir. Yani ben şimdi kalkıp iddia edeyim ki mesela bir insanın yani gizlisi açığı benim önümde hazırdır. Böyle bir iddiada bulunma iftizah olur, yalancılık olur, iftira olur. Belki bu kimdir? Onun ehliyetini Allah veriyor. Yani basiretini asıyor, ona görme kabiliyetini veriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam ne dedi? Dedi ki ben sizin unebbi'ukum bima te'kulun ve ma teddehirune fi buyutikum. Sizin yediklerinizi ve evde yemeyip sakladıklarınızı da bile bir haber verebilirim. Yani kendi kapalı kapılar ardında. Şu akşam evde yemeğiniz neydi? Kaç kişiyle buraya oturdunuz? Neyi pişirdiniz? Neyi yediniz? Neyi bıraktınız kenara? Ne konuştunuz? Bunları ben haber verebilirim. Şimdi İsa Aleyhisselam bunu haber verirken nasıl haber veriyor? İsa Aleyhisselam evin içerisine girmelidir ki evin içinde olup bitenden haberi olsun. Şimdi Resul ve İmam Şia'ya göre budur. Yani herkesin evinin içerisine, gizlisine ve açığına girip haberdar olabilen kimsedir. Bu bizatihi imamet makamının bir görevidir. Bunu imam yapıyor, bu dünyada da yapıyor, bu kıyamete kadar da böyle devam edecek. Bu ilahi bir makamdır. Yani bunu seçelim, biz böyle bir seçme, ne bize böyle bir yetki verilmiştir, ne de seçsek de olur. Bizim seçmemizde oluşan bir şey değil ki. Bu Allah tarafından verilebilecek bir özelliktir. Nitekim mesela akıllı Allah Teala bize veriyor. Biz seçelim bu varlık akıl sahibi olsun, oluyor mu? Olmuyor. Bizim seçmemizde bir tane Allah'ın akıl vermediği bir varlık akıl veririz. Yok, böyle bir şey yok. Akıl gerek Allah verir ki ola. Bu görme de gerek Allah verir ki ola. Dolayısıyla Şia imama böyle bir yükümlülük verdiği için bunu ilahi bir makam olarak görüyor ve diyor ki bu Kur'an-ı Kerim, Resul'ün beyanları ve Kur'an-ı Resul'ün yaşantısı ve keza seçilen kişilerin yaşantısı ve eserleri, onlardan bize ulaşan veraset bunu gösteriyor ki işte bunlardır. Bütün kanıtlar ortaya koyuyor. Ehl-i sünnette diyor kardeşim öyle bir şey yok. Bak bir kere bu şahitlik, maitlik meselesini kaldırın kenara bırakın. İmam ne şahitli ne kadar. Ve hatta peygamberin kendisinde bir şahitliğinde biraz tartışmaları var. Az edeyim ki dolayısıyla bu bir sizin kendi şeyinizdir, zannınızdır. Bize lazım neydi? Peygamber döneminde bizim bir yönetimimiz vardı. Peygamber başlarken kimiz, onda ihtilafımız yoktu. Peygamber bizim yöneten şahsiyet idi. Hepimiz ona itaat ediyorduk. Savaşta, barışta, ekonomide, siyasette, içtimada. O bize yönetirdi. Biz de onunla beraber, bizimle de meşveret edirdi bazen. Biz de meşveret verirdik. Şimdi peygamber aradan gitti. Yine bir şahıs olmalı ki bizim bu boyutumuzu kontrol etsin. Onu da oturalım seçtik. Oturup seçtik. Ebu Bekir'i seçtik. Dedi ki sen peygamberden sonra bizi yönet bu şekilde. O bizim savaşımıza, barışımıza karar veriyordu. Bizimle meşveretle filan. Biz de onunla idare ettik. Sonra da şükret. Sonra da siz Şia'nın dediği İmam Ali'ye sıra geldi. O geldi bizim başımıza. Bunlar ilahi bir makam değil. Bizim kendimizin seçtiği kimselerdi. Böyle bakıyor. Yani yüklediği misyon Ehl-i Sünnet'in imama sadece dünya yönetimidir. Dünya yönetimi, dünya düzenini kurma. Budur, başka bir şey değil.
Peki hocam, belirttiğiniz ayette Allah görüyor, onları sonra müminler de görüyor. Buradaki müminlere nasıl bir kılıf giydiriyor Ehl-i Sünnet? Yani bunu nasıl açıklıyorlar?
Onu orada her bir ayetin kendi yerinde gerek tartışacak. Yani ben bunu genel şeylerde, şimdi bunlar birer birer deliller. Mesela şimdi biz genel bir bilgi veriyoruz. Şimdi biz mesela diyelim ki imametle ilgili, fazla demin işaret ettiğim ki İbrahim Aleyhisselam'ın imamet makamı seçilişini, bu ayeti Şia gündeme getirdiğinde Ehl-i Sünnet onun karşısında bir şey söz söyleyecek. Orada o ayet tartışacağız. Yine mesela diyelim ki bu demin işaret ettiğim bu ayeti okuduğumuzda o da yani şimdi bunları elbette yer her birisinde her iki tarafın bir izahatı var. Sonra onu yerinde yani. Şimdi genel bilgiydi. Yani biz şimdi çerçeve çiziyoruz imametin çerçevesini. Çerçeve budur. Hala bu çerçeveyi sonra nasıl yerine tutturacağız? Onu bahsede bakalım ne kadar bize bilgi verir. Kitaba bağlı kalarak gitmeye çalışacağız. Şimdi isterseniz biraz kitabın metin üzerinden okuyalım. Sonra kitabı da biraz okumuş olurlar. Sanıyorum bir Guvahi Tarih burada mı kalmıştık acaba? Nerede kalmıştık? Bir Guvahi Tarih değil mi? Evet. Sayfa 196 Bir Guvahi Tarih. Bir Guvahi Tarih evvelin ihtilafı muhimmi Müslümanan pes ez vefat-ı peygamberi girami İslam sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem der mesele-i imamet ve canişini işan ruhnumu. Onun benim kitabımda nokta nokta bir nokta koyuyor o çıkmamış. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem diye o çıkmamış. Siz onu öyle okuyalım. Peygamberin ismini anarken, imamın ismini anarken hetmen yani keza Hak Teala'nın esmasını anarken o tazimle kulluğumuzu izhar edelim. Evet. Diyor ki tarihin tanıklığına göre Müslümanlar arasında ki en muhim ilk önemli ihtilaf ki peygamberden sonra İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ortaya çıktı ilk önemli ihtilaf der meseleyi imamet meselesinde ve peygamberin canişini halifesi meselesinde ruhnumut bu ortaya çıkmış oldu. İlk önemli ihtilaf bu. Ve hemin ihtilaf be cüdayı teşeyyü ez tesennun en camil. Bu ihtilaf Şia ve Sünni diye iki ekolun gelişmesine sebep oldu. Elbette ne bayat ezin nokta gaflet verzit ki ihtilaf-ı Şia ve Ehl-i Sünnet der mesele-i imamet. Diyor ki elbette bu nükteden diyor gaflet etmemeliyiz ki Şia ile Ehl-i Sünnet'in ihtilafı imamette sırf şu değil ki kim olmalı, hangi şahıs olmalıydı konusu değil. Peygamber yerinde kim olmalıydı söz konusu değil. Evet. Ki bu Şia ile Ehl-i Sünnet'in ihtilafı imamet meselesinde tenha bir hemen ferd bir tayin efendi şahiste beri canişini peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mehdud nemiş evvel ki aradaki ihtilaf peygamberin yerine geçecek layık kişi kimdir konusuyla sınırlı değil. Belki didgah-ı kulli indi grup der babı caygah imamet belki bu iki grubun arasındaki bakış imamet makamının konumu konusunda der cami İslam, İslam toplumunda ve bu bir ve şerait ve vazayif imam ve imamın olan kimsedeki aranan şartlar ve imamın görevleri nelerdir? İmam ne hangi görev yüklenecek? Bu konuda bayyektiger tefavutayı esası idare ihtilaflarının temel ayrılıklara sahiptirler. Ve hemen tefavut bunyani sebep şude ki indu bu temel ayrılıklar, farklılıklar sebep olmuştur ki bu iki grup der teyini canişini peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh ittifak rey ne daştı başarın. Bunlar peygamberden sonraki kişinin tayininde, peygamberin halifesi konusu tayininde görüş birliğine varmasınlar. Bu sebep olmuştur. Şimdi iki grubun imamet anlayışına bir genel bakış yapıyor. Tesviri kulli şi'e ve ehli sünnet ez imamet. Şia'nın ve ehli sünnetin imametteki genel bir tasviri, imamet makamının genel bir tasviri canlandırması, şekillendirmesi konusu. İmamet der, didgah ehli sünnet mensebi ilahi nist. İmamet, ehli sünnete göre ilahi bir makam değil. Ve ezin ruh imam ba'arayı merdum ya nimayendegan anan intikapmış var. Çünkü ilahi bir makam değil diye Allah seçmeyecektir. Belki kim seçecek? Halkın reyiyle veyahut da halkın temsilci kıldığı kimselerin reyiyle seçilir. Veya bu fakat bu ikisi mi? Yok. Veya hatta mümkünes ba tevessül bin nürü-i nizami ber mesret-i kudret neşinet. Hatta mümkündür ki güç, zorba gücün o vurucu gücü, nizami gücü kullanarak kudret makamında, kudret tahtında oturabilir. Kudreti, iktidarı ele geçirmek söz konusudur. Hala iktidarı yok. Hoşluktan ele gelsin, herkes aferin biz senin diyoruz gel bu makamda otur diyelim veyahut da zorla fark etmez. İktidara gelen kişi artık yönetimi yönetebilir. Ama bu ehl-i sünnetin görüşü budur. Yani ehl-i sünnet bunun dışında bir şey söylemiyorlar. Yani her ne kadar biz mesela demokratik seçim filan bu demokratik seçimi yani bir en iyi tercih olarak görüyorlar. Ama o seçim olmadı. Önemli olan iktidara gelinmesi bir kişinin. Geldiyse tamamdır o. Artık Müslümanların yönetimini yapabilir. Elbette ehliyeti de olmalı en azından bu kadar ki mesela Müslüman olmalı. Gayrimüslim olmamalıdır. Ve az edeyim ki bu kadar şart aranıyor yani. Gayrı bir Müslüman sen diyelim ki bir kafir gene iktidara Müslümanlara diye ben sizin yönetici olayım. Onu kabul etmek doğru değil. O diyorlar olmaz. Gerek Müslüman olmalıdır. Müslüman olduktan sonra başka şart aranmıyor. Fasık da olabilir, mümin de olabilir, takva sahibi de olabilir, olmayabilir de ama takva sahibi olması çok güzel bir şey. Yani çok güzel, iyidir, olsun ama. Bir de fasık birisi geldi mesela, olsun, o da olabilir. Evet. Ama der rey-i şi'e, ama şia'ya göre imamet menseb-i ilahi ve der teddavum-ı risalet-i peygamberi Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi es. Ama şia'ya göre imamet makamı bir ilahi makamdır. İmamet bir ilahi mensebdir, makamdır, mevkidir. Ve der teddavum-ı risalet-i peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberin risaletinin devamında olan bir şeydir. Ve ezir ruh şahsi imam bayet ez fezail ve selahiyyet hayi bir şey berhurdar başet. Bu yüzden İmam da şeye göre özel bir salahiyete, şartlara ve faziletlere sahip olan bir kişi olmalıdır. İmam bayet yani kader istibrar bahşeden bir rehberi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevfik yâmet. Bu özel faziletlere ve salahiyetlere sahip olmalıdır ki peygamberin rehberiyetinin devamını sağlamakta muvaffak olabilsin. Bir diğer suhem der nezer-i şii, İmam bayet tamamı bir şekihayı peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ra bir cüz nübüvvet gibi bir şeye göre imam peygamberdeki bütün özelliklere nübüvvet özelliği dışında sahip olmalıdır ki bu nübüvvet ne makam nedir? Ki deryaft diye, yani nübüvvet bu ki parantez içerisinde yani ki deryaft ve iblag ve vahiy tecelli miyabet. Bu nübüvvetin tarifidir. Nübüvvet nedir? Ki Allah'tan hüküm alıp ve onu iblag etmekte tecelli ediyor. Bu nübüvvet makamı dışında bütün özelliklere dara başar, sahip olmalıdır. Burada ben dünkü bahsimizde dedim ki hatta imamın bir görevi de Müslümanlara iblag edilmeyen hükümleri de iblag etmektir. Bu tanım az edeyim ki bu sözü elbette mümkün bir tartışma konusu olabilir. Şimdi bakınız peygamberden din olarak yani bir şeriat olarak nübüvvetin içeriği olarak vahiy almak imamına olacak bir şey değil. Bu vahiy peygambere mahsus. Ve peygamber de bu aldığı vahyi insanlara iblag etmekle de görebilir. Ama mesele şuradadır ki peygamber ki iblag edecektir. Acaba bu iblagın tamamını insanlara ulaştırma imkanına sahip midir? Veyahut da mesela yükümlüdür mü ki bütün görevi bütün insanlara ulaştırsın? Şia'nın görüşü burada şudur ki İmam bu nübüvvet bilgisini elbette ibla peygamberin görevidir. Ama mümkündür ki peygamber bu nübüvvet bilgisini ya zamanın şartları, konum, durumun verdiği şartlar gereği veyahut da bir takım diğer maslahatlar gereği insanlara tamamıyla ulaştırabilmiş olamaz. Belki bu aldığı bilgiyi kendisi vasisinin kendi yerinde olan, onun adına ilahi makam olan o şahsa emanet olarak bıraksın. Desin ki şart el vermedi ki ben bu hükmü de ilahi bu hükmü insanlara ulaştırayım. Veyahut da o zaman maslahat değildi ben bu hükmü açıklayayım. Sende emanettir bu hüküm. Bu hükmü benim adıma yani dinin içeriği olarak insanlara ulaşmayan içeriği olarak ulaştır görevini imama verebilir. İmam bu göreve de sahiptir aynı zamanda ve veyahut insanlara mesela peygamber mesela örneğin mukatta'a harflerin olduğu ayetler gibi müteşabih ayetler bunların o gerçek manasını, ifadesini insanlara karşıdakilerini ehil bulup da ulaştırmamış olabilir. Ya da ki onlar belli konular, şartları gerektiren bilgiler olduğuna dolayı henüz o şartlar ulaşmamış, oluşmamış olabilir. Peygamber bu bilgiyi imamın da emanet bırakır. Der ki bu şart, bu bilgi bu şartta açıklanacak. Bu şart olduğunda veyahut da bu kabiliyetteki insanlar olursa bu bilgiyi de onlara vereceksin. Dolayısıyla imamın bir görevi de şiaya göre peygamberin henüz bir takım hikmetler gereği veya şartların el vermediği gereği insanlara iblağ etmediği nübüvvetin iblağ edilmeyen bölümünün iblağıdır aynı zamanda. Bu görev de imamın görevidir ki burada bunu dememiş. Burada iblağ konusunu tümüyle peygambere atfetmiştir. Oysa ki iblağ konusunu elbette peygamberin birinci görevi iblağdır ama aynı zamanda iblağ konusu, hükmün iblağ konusu imamın da görevidir. İmam da Allah'ın hükmünü iblağ etmekle yükümlüdür. Almakla değil, iblağ etmekle. Peygamberden emanet olan hüküm. Bu yüzden örneğin mesela diyelim ki bu görevi peygamber bazen kendi hayatında da verdiğine geçen bahsede işaret ettik ki Beraat suresinin ki insanlara henüz iblağ edilmeyen, okunmayan bu ayetlerin okunma görevini bizatihi İmam Ali Aleyhisselam'a vererek yani Allah'ın emri gereği verdi yani ki bu peygamber adına bu hüküm iblağ edilmiş oldu insanlara. İmam bu Allah'ın hükmünü insanlara Mekke'de gelerek o şeyde açıklamış oldu. Bu görev de imamın şeyidir, görevidir.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Burada yani ilk olduğu için mi Ebu Bekir'den alındı? Hani bu ayetlerin ilk olarak açıklanacağı için?
Tabii tabii. Bu ayetlerin ilk olarak bu yani peygamber adına konuşacaktı. Peygamber adına konuşmaya yetkisi yok. Yani hala şayet böyle zihne gelebilir. Yani peygamber madem ki bu insan buna ehil değildi, niye verdi ilk başta buna görevi? Bunun bir takım hikmetleri var. Bir kere bunu mesela hikmetlerinden birisi şu olabilir ki peygamber İmam Ali Aleyhisselam'ın ehliyetini ve diğerlerin de buna ehil olmadığını tatbiki olarak, icrayı olarak ortaya koyuyor. Bu bir icradır. Yani aynı zamanda tatbik ettiriyor insanlara. Bak, bunu bak demeyin ki burada Ali'yi kayırma durumu var veya peygamberin tercihi var. Burada ilahi tercihi söz konusu. Bak ben bunu gönderdim, Allah buna razı olmadı. Veya mesela diyelim ki İmam Ali Aleyhisselam'ın bir takım o üstün faziletlerini ortaya çıkmasına sebep o daha yani o insanların bizatihi itiraf edercesine ortaya çıkmasını sağlamak için görevleri ilk başta başkalarına veriyor. Hayber'in fethinde olduğu gibi. Ebu Bekir'i gönderiyor, yenilgiyle geliyor. Ömer'i gönderiyor, yenilgiye geliyor. Osman'ı gönderiyor, yenilgiye geliyor. Bak işte bilin ki siz bu ehliyete sahip değilsiniz. Bunun ehli var. Ve bunu da bizatihi görevlendirirken de söyle diyor. Diyor ki ben yarın bir kimseyi görevlendireceğim ki hem Allah onu Allah ve Resulü onu sever hem de Allah ve o Allah ve Resulü'nü sever ve o yenilmeyen bir kişidir. Kaçmaz geriye. O fethetmeden geri dönmez gibi. Bunu tatbik ettiriyor. Evet, bu cümleyi okuyayım bu böyle hemen geçeyim abi. Evet. Bu diyor ki İmam bayat tamam bir şekilde peygamber evet orayı okumuştuk. Ezin menzer imam şahsi darayı makam isme ve berkurdar az ulumu khuda dadi ki mitavanet tefsir bi dur az hata masumane az kitab-ı khuda ve talim peygamber. Bu yüzden diyor ki şiarın nazarına göre şeye göre imam bir şahsiyet ki ismet makamına sahiptir ve ilahi ilim Allah tarafından verilen imam ilme sahiptir ki bu yüzden Allah'ın kitabını ve ilahi peygamberin talimi öğretilerini hatasız şekilde yorumlayabiliyor. Bunu irade insanlara gösterebiliyor ve rehberi ümmet olarak derhemi şuunu dini ve dünyevi on berokta girer ve ümmetin rehberiyetini hem dünyevi hem uharet işlerinde hatasız yönetme kabiliyeti ne sahiptir şeye göre imam. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in varlığı.